Ayrım 15.
Büyülü kişi cinlerin etkisi altına girer. İsra suresinin 47, Furkan suresinin 8-9. ayetleri peygamberin büyülü olmadığını, ona büyü yapılmadığını, onun bu tür iftiralardan biri olduğunu belirttiği gibi peygamberin asla cinli olmadığını, cinnin etkisi altına girmediğini bildiren birçok ayette bu büyü yalanını reddetmektedir. Sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin ne de cinni. Senin okuduğun zikir alemlere öğüttür. Tur 29-30. Rabbinin nimeti sayesinde sen cinlenmiş değilsin. Kalem 2. Arkadaşınız cinli değildir. Tekvir 22. Felak suresi genel olarak ona her türlü kötülüklerden Allah'a sığınmayı, yegane kudret sahibinin Allah olduğunu, ondan başka koruyucu olmadığını telkin etmekte ve ona nasıl dua yapılması gerektiğini öğretmektedir. Yoksa o zaten bu ayetler inmeden önce de yalnız Allah'a sığınıyor, korumayı, güvenceyi yalnız ondan bekliyordu. Her zaman özellikle bir rahatsızlık hissettiği zamanlarda Muavizzat'ı, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup yüzüne, başına, bedenine sürerdi. 24. Hazreti Muhammed'in sözlerini yanlış değerlendirme. Turan Dursun 131-139. sayfalarda Muhammed'in doktorluğu başlığı altında tıp ve tedavi hakkında Hazreti Muhammed'den rivayet edilen bazı sözleri alaylı bir tarzda eleştirmekte, bunların bilime ters olduğunu söylemektedir. Ona göre Muhammed her şeyi Allah'ın kaderi görmekte ve kaderin değişmeyeceğine inanmaktadır. Bunun için hastalığın bulaşması olmaz. Buhari Tıp 19-25-43-46, Müslim Selam 102-109. Önce bu hadis son derece karışık ve sakat bir rivayet zincirine sahiptir. Hadisçilere göre malüldür. Ebu Hüreyye'nin kendisi rivayetinde tereddütlüdür. Çünkü aynı Ebu Hüreyye, peygamberin tam bunun tersi bir söz söylediğini, hastacı devesini sağlamcının yanına koymasın dediğini rivayet etmiştir. Fethul Bari 10-244. Müslim Selam 104, İbn Mace Tıp 24-43. Hastalık bulaşması olmadığı şeklindeki hadisi rivayet eden Ebu Hüreyye sonra bu sözü söylemekten vazgeçmiş ve hasta deve sahibi develerini sağlam deve sahibinin develerinin yanına götürmesin hadisini rivayet etmeye başlamıştır. Ebu Hüreyye'nin amcasının oğlu Haris İbn Ebi Ziyab kendisini, "Ey Ebu Hüreyye! Ben senden bundan başka bir hadis de işitiyordum. Artık ondan söz etmiyorsun. Derdin ki Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem hastalık bulaşması yoktur dedi. Ebu Hüreyye böyle bir şey bildiğini kabul etmemiş, sadece hasta deve sahibi develerini sağlamcının sağlam deve sahibinin develerinin yanına sokmasın hadisini rivayet etmiştir. Haris Ebu Hüreyye'nin ötekini de rivayet ettiğinde ısrar edince Ebu Hüreyye kızmış. Habeşçe söylenmiş ve Haris'e, "Ne dedim biliyor musun?" demiş. Haris, "Hayır." demiş. Ebu Hüreyye, "Vazgeçtim dedim." demiş. Müslim Selam 104. Buhari Şarihi İbn Hacer şöyle diyor. Bazı hadisçiler bu hastalık bulaşması yoktur rivayetini reddetmişler, doğru olmadığını söylemişlerdir. Çünkü Ebu Hüreyye bu rivayetinden dönmüş, tersini rivayet etmiştir. Ya tereddüdünden ya da tersinin doğruluğunu anladığından. Hastalık bulaşmasından sakınma konusundaki hadisler daha sağlam ve daha çoktur. Daha çok olan o rivayetleri buna yeğlemek gerekir. Fethul Bari 10-160. Kaldı ki bu rivayetin son kısmı da baş tarafıyla çelişkilidir. Çünkü baş tarafında hastalık bulaşması, şüm, baykuş, karın kurdu diye bir şey yoktur denilirken, devamında aslından kaçar gibi cüzamlıdan kaç denilmektedir. Hastalık bulaşması yoksa cüzamlıdan niçin kaçma emredilmiştir? Peygamber hem hastalık bulaşmaz diyecek hem de cüzamlıdan kaçmayı emredecek ve aynı peygamber karantina usulü belirleyecek. Bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkmışsa oradan çıkıp gitmeyiniz. Buhari Tıp 30. Hazreti Ömer Şam'a gidiyordu. Sara denilen yerde kendisini karşılayan ordu kumandanı Ebu Übeyde ve maiyetindekiler Şam'da veba bulunduğunu söylediler. Bunun üzerine Şam'a girip girmeme konusunda ihtilaf belirdi. Arkadaşlarıyla istişare eden Hazreti Ömer, Kureyş'in tecrübeli, yaşlı adamlarına durumu danıştı. Onlar veba çıkan yere girmemeyi önerdiler. Şam kumandanı Ebu Übeyde, "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" dedi. Ömer, "Bunu senden başkası söylese neyse ey Ebu Übeyde," dedi. "Evet, Allah'ın bir kaderinden öteki kaderine kaçıyoruz. Senin develerin olsa onları bir kıyısı otlak, öteki kurak bir vadiye indirmiş olsan, şimdi onları otlak kıyıda otlatsan da Allah'ın kaderi, çorak kıyıda otlatsan da Allah'ın kaderi değil mi?" O sırada Abdurrahman İbn Af geldi. Kendisi orada yoktu, bir yere gitmişti. Şöyle dedi, "Ben bu konuda bir şey biliyorum. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin bir yerde veba çıktığını işitirseniz oraya gitmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa ondan kaçmak üzere oradan çıkmayınız," dediğini işittim. Ömer Allah'a hamd ederek oradan geri döndü. Buhari, Tıp 30, Fethul Bari, 10 Taksim 179. Mehmet Akif bu olayı şiirleştirmiş. Kader deyince ne anlardı dinle bak ashab. Ebu Übeyde'ye imdada eylemişti şitap. Mahiyetindeki askerle bir zaman Faruk, tereddüt etme sakın çünkü vaka pek mevsuk. Tarık-ı Şam'ı tutup doğru surga indi Ömer. Ebu Übeyde hemen koştu almasıyla haber. Halife, Hazreti Serdar'a nerededir ordu? Ne yaptınız, yapacak şey nedir deyip sordu. Ebu Übeyde veba var deyince askerde tevabiyle Ömer durdu kalkacak yerde. Vebaya karşı gidilmek mi, gitmemek mi iyi? Muhacirine kiramın soruldu hep reyi. Bu zümreden kimi, maksat mühim gidilmeli der. Hayır bu tehlikedir der kalan muhacirler. Halife böyle muhalif görünce efkârı çağırdı, aynı tereddütte buldu ensarı. Dağıttı hepsini lakin sıkıldı. Artık ona, muhacirini Kureyş'in Mühsin olanlarına. Dipnot Mühsin, Arapça sinden, yaşlı, geçkin, kocamış, ihtiyar. Müracaat yolu kalmıştı, sordu onlara da. Bu fırka işte bila kaydı ihtilaf orada. Vebaya karşı gidilmek hata olur dediler. Yarın dönün diye ashaba emri verdi Ömer. Aleyhisseher düzülürken cemaatiyle yola, Ebu Übeyde çıkıp, ya Ömer uğurlar ola. Firarınız kaderullah'tan mıdır şimdi? Demez mi Hazreti Faruk döndü, doğru dedi. Şu var ki bir kaderullah'tan kaçarken biz koşup öbür kaderullah'a doğru gitmedeyiz. Zemini otlu da etrafı taşlı bir derenin içinde olsa deven ya Ebu Übeyde senin. Tutup da onları yalçın bayırda sektirsen ya öyle yapmayarak otlu semte çektirsen. Düşün, kaderle değildir şu yaptığın da nedir? Ömer bu sözdeyken İbn-i Af olur zahir. Hemen rivayete başlar hadisi taunu. Dipnot, İza semitum bitayun bi ardın fela tethulu aleyhi ve iza vaka ve entüm bi ardın fela tahrucu minha firaren minhu. Veba olan yere gitmeyin. Veba olan yerdeyseniz çıkmayın mealindedir hadisi şerif. Ebu Übeyde tabi susar duyunca bunu. Muhacirine Kureyş'in kibar-ı ashabın, şeriatın koca bir rükünü İbni Hattab'ın, kader denince ne anlardı hepsi, anladın a. Utanmadan yine kalkışma Hakk'a bühtana. Dipnot Safahat sayfa 260-271. Görülüyor ki peygamberin söylediği ileri sürülen, hastalığın bulaşmayacağı hakkındaki bu söz gerçekte onun sözü değildir. İnsanlar kendi düşüncelerinde geçerlilik kazandırmak için sözlerini peygambere dayandırmışlardır. Ayrıca bilinmesi lazımdır ki Hazreti Muhammed de bir insandır. Vahiy dışındaki söz ve eylemlerinde o da bir insan olarak yanılabilir. Kur'an-ı Kerim vahyin haricinde onun da öteki insanlar gibi olduğunu, kendi düşüncesiyle vardığı bazı kararlarında yanıldığını belirtmiştir. Yalan özür bahane ederek savaşa katılmak istemeyenlere inanıp izin vermesinin bir yanılgı olduğunu hatırlatmış ve kendisine hitaben "Allah seni affetsin. Doğru söyleyenleri anlamadan, yalancılara bilmeden niçin onlara izin verdin?" Tevbe 43 buyurmuştur. Demek ki peygamber onlara izin vermekle yanılmıştır çünkü o da insandır. "Ben de sizin gibi bir insanım ancak bana vahyolunuyor" de. Kehf 110 Fussilet 41 ayeti vahiy dışında peygamberin öteki insanlardan farkı olmadığını bildirmektedir. Bu durumu bilen sahabiler, Hazreti Muhammed'in bazı konularda kararlarını uygun bulmayınca, bunun kendi düşüncesi mi yoksa vahiy sonucu bir karar mı olduğunu sorarlar. Şayet kendi düşüncesi olduğunu söylerse, onun uygun olmadığını, şöyle yapılmasının daha uygun olacağını söylerlerdi. Hazreti Muhammed de onların düşüncesini daha uygun bulursa öyle yapardı. Nitekim Bedir Savaşı öncesinde peygamberin seçtiği karargahı, konuşlanma yerini uygun bulmayan sahabiler kendilerince uygun yeri göstermişler, peygamber de onların dediği yeri karargah yapmıştı. Medine'ye hicret ettiği zaman Medine halkının hurmaları tozlandırdıklarını, erkek tomurcuktan bir parça alıp dişi tomurcuğun içine soktuklarını gören peygamber, "Ne yapıyorsunuz?" dedi. "Biz böyle yaparız," dediler. "Yapmasanız daha iyi olur," dedi. Medineliler o yıl tozlandırma yapmadılar. Verim düştü, kalite bozuldu. Bu durumu kendisine anlattıkları peygamber, "Ben de sizin gibi bir insanım. Size dininiz hakkında bir şey emredersem buyruğumu tutunuz. Ama kendi düşünceme göre bir şey emredersem ben de insanım." Bu hadisin başka rivayetine göre Hazreti Muhammed'in hurmayı aşılamamanın daha iyi olacağını söylemesi üzerine hurmada kalitenin düştüğü, yine onların yanına uğrayan peygamberin "Hurmalarınıza ne oldu?" diye sorduğu, onların da "Sen şöyle şöyle dedin" dedikleri, bunun üzerine peygamberin "Siz dünya işinizi daha iyi bilirsiniz" dediği belirtilmektedir. Müslim Fadail 140-141 Eş-Şifa Fitarifi Hukukil Mustafa sayfa 178. Başka bir rivayette de peygamber, "Ben sadece bir tahminde bulundum, zannımdan ötürü beni kınamayın," demiştir. Eş-Şifa 178. Kendisi, "Yanılmamı bağışla." Müsnet 4-37-444. "Günahımı, yanılmamı ve bilmezlikle yaptığım hataları bağışla," diye dua etmiştir. Müsnet 4-55-217. Başka bir sözünde de, "Ben de sizin gibi bir insanım. Size Allah'tan gelen her şeyi söylersem bu gerçektir. Ama kendiliğimden bir şey söylersem ben de insanım. Yanılabilirim de, isabet de edebilirim," buyurmuştur. Eş-Şifa 179. Kadiyat bu hadise şu açıklamayı yapıyor: İşte dünyaya ilişkin işlerde kendiliğinden ve tahminine göre söylediği sözler böyledir. Görüldüğü üzere dinle bir ilgisi olmayan bu tür sözler, Hazreti Muhammed'in normal bir insan düzeyinde söylediği sözlerdir. Bunları değişmez Tanrı sözü, din kuralı gibi kabul etmek yanlıştır. Çünkü o da bir insandı. Yetiştiği ortamın kültürüyle yoğrulmuş, onların tıp ve tedavi hakkındaki görüşlerini duymuş, öğrenmişti. Bunlardan beğendiklerini tavsiye etmiştir. Dini niteliği olmayan tıp ve tedavi yöntemlerini o zamanın şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir. Bunların pozitif bilime %100 uygun düşmesi şart değildir. Bunlar içinde şayet modern tıbbın verilerine aykırı olanlar görülürse bu durum Hazreti Muhammed'in peygamberliği hakkında asla kuşku uyandırmaz. Çünkü biraz önce izah ettiğimiz gibi o bunları vahyen almış değil. Çevresinden duyarak, görerek öğrenmiş, kendi düşüncesine göre iyi bulduğunu anlatmış, tavsiye etmiştir. Yanılmaz olan bu tür sözler değil, vahiy ile aldığı sözlerdir. Bundan dolayı Kur'an'da onun, öteki insanlar gibi bir insan olduğu, ancak kendisine vahiy geldiği vurgulanmıştır. Ayette sadece vahyen bildirilenlerin yanılmaz olduğu anlatılmıştır. Peygamber selam ona, bir hadislerinde, "Ben de sizin gibi bir insanım. Siz aranızdaki anlaşmazlıkları bana getirip aranızda hüküm vermemi istiyorsunuz. Olabilir ki biriniz güzel konuşmasıyla kanıtını daha iyi anlatabilir, kendisini haklı gösterir. Ben de duyduğuma göre hüküm veririm. Her kime yanılarak kardeşinin hakkını vermiş olursam onu asla almasın. Zira ben o kimseye cehennem ateşinden bir parça kesip vermişimdir." Buhari, Mezalim 16, Ahkam 29-31, Müslim Akdiye 5, Ebu Davud Edeb 187, Eş-Şifa 180. Bundan dolayıdır ki sahabiler, Hazreti Muhammed'in vahye veya ilhama dayalı sözlerini normal bir insan olarak söylediği sözlerden ayırmışlar, birincisini uygulamayı gerekli görmüşler, ikincisini seçime bırakmışlardır. Onun için ölüm döşeğinde yatarken Hazreti Muhammed, ümmetinin kendisinden sonra anlaşmazlığa düşmelerini önlemek amacıyla bir vasiyet yazdırmak istemiş. "Geliniz, size bir yazı yazdırayım da benden sonra şaşırmayasınız," demiş. Peygamberin ağır hastalığını düşünenler buna gerek görmemişler. Hazreti Ömer, Allah'ın kitabı bize yeter demiş. Sahabilerinin tartıştığını gören peygamber vasiyeti yazdırmaktan vazgeçmiştir. Buhari İlm 39, Cihat 176, Müslim Vasiyet 20-23, Eş-Şifa 186. Müslim'in rivayetinden vasiyetin yazılmasına gerek görmeyenler, hastalığın etkisi altında olan peygamberin o durumda yanılabileceğini düşündükleri için bunu istememişlerdir. Peygamberin vasiyet yazdırma istemi üzerine orada bulunanlar, acaba durumu nasıl, yoksa kendinde değil mi? Bunu kendisinden sorun demişler. Peygamber, beni halime bırakın, benim durumum iyidir, aklım başımdadır. Size üç vasiyetim var. Müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarınız. Elçi olarak gelen delegelere benim yaptığım gibi ikramda bulununuz dedi. Üçüncüsünde sustu ya da ravinin anlatımına göre ne söylediği bana unutturuldu. Burada sustuğu bildirilen peygamber değil İbn Abbas'tır. Unutturulan da bu sözü İbn Abbas'tan aktaran ravi Said İbn Cübeyr'dir. Müellebe göre peygamberin üçüncü vasiyeti de Üsame ordusunun donatılıp yola çıkarılmasıdır. Müslim 3 Taksim 1258 not 4. 25. Şifa için dua okuma. Turan Dursun kitabının 216. sayfasında Hazreti Peygamber'in bazı hastaları okuyup üflediği hakkındaki rivayetlerle alay ediyor ve üfürükçülük denen yöntemin İslam'da geçerli ve yaygın olmasında Kur'an'ın Tanrısının dilinde üfürmenin çok önemli oluşu rol oynuyor denilebilir diyor. Hazreti Muhammed doktora gitmeyi yasaklayıp sadece okuyup üflemeyi öğütlemiş olsa belki Dursun'un bu yargısına hak verilebilir. Ama mesele öyle değil. Hazreti Muhammed doktora gitmeyi emrediyor. Her derdin mutlaka bir devasının da yaratılmış olduğunu belirtiyor. Bedevi Araplar, ey Allah'ın elçisi, tedavi olmayalım mı diye sordular. Hazreti Muhammed buyurdu ki, ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Allah verdiği her derdin devasını da koymuştur. Yalnız bir tek derdin devası yoktur. Nedir o ey Allah'ın elçisi demişler. İhtiyarlık demiş. Tirmizi tıp 2, Buhari tıp 1. Evet, hadis kitaplarında bugünkü tıp anlayışına aykırı, peygamberin de düşünce yapısına ters rivayetler yok değildir. Fakat çelişkilerle dolu bu rivayetleri peygamber sözü olarak değerlendirmek yanlıştır. Sadece tek rivayetle yetinen ve bununla bir yargıya varan yanılır. Hadis kitaplarını taradığında bilime, gerçeğe ters düşen o rivayetlerin tam tersini söyleyen rivayetler de bulunduğunu görecek ve bu tür rivayetlerin peygambere yakıştırıldığını, ona isnat edildiğini anlayacaktır. Biraz önce hastalığın bulaşmayacağını bildiren rivayetin değerini gördük. Aynı şekilde afsun yapmadan, yarayı ateşle dağlamaktan söz eden hadisler de var ama bunların yanında peygamberin, ümmeti içinde 70 bin kişinin hesapsız cennete gireceğini, onların şım tutmayan, dağ vurmayan, afsun yapmayan ve yalnız Allah'a tevekkül eden kimseler olduğunu, Buhari tıp 42. Dağ vuran, afsun yaptıran tevekkülden uzak olmuştur, Tirmizi tıp 14 dediğini anlatan hadisler de vardır. İmran İbn Husayn, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dağlamaktan men etti. Hastalandık, dağlandık. Ne iflah olduk, ne şifa bulduk demiştir. Tirmizi tıp 10. Muska asan ona bırakılır. Allah ondan elini çeker. Tirmizi tıp 24. Afsun'u tavsiye eden hadisler yanında bir de bu hadislere bakılırsa bilim dışı rivayetlerin peygambere isnat edilmiş olduğu, gerçekte bunların peygamberin sözü olmadığı anlaşılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastacı yani hasta develeri olan develerini sağlam develerin yanına götürmesin demesi. Buhari tıp 53. Hastalığın bulaşıcı olduğunu bildiğini ve sirayeti önlemek için tedbir aldığını göstermiyor mu? Gerçek şu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına tedavi olmalarını öğütlüyordu. Her hastalığın bir ilacının bulunduğu gibi sözleriyle de insanları tedavi çarelerini araştırmaya yöneltiyordu. Kendisinin zamanında erkeklerin yanında kadınlar da tedaviyle meşgul oluyorlardı. Hatta savaşlarda doktorluk işini daha çok kadınlar üstlenmişti. Rubeyye binti Muaz binti Afra der ki, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşlara katıldık. Askerlere su taşırdık, hizmet ederdik. Ölü ve yaralıları Medine'ye naklederdik. Buhari tıp 2. Rufeyde veya Refide isimli bir hanım sahabiye Medine'de kurduğu bir çadırda hastaları tedavi ederdi. İslam'da bu hanım ilk doktor olarak bilinmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tedavi yanında hastalara moral verilmesini de öğütlemiştir. Hastayı sormaya gittiğiniz zaman onu yaşamaya teşvik ediniz. Rahatlatıcı, teselli edici sözler söyleyiniz. Çünkü bu kaderi değiştirmez ama hastanın gönlünü hoş eder. Tirmizi Tıp 35 Feyzül Kadir 1 Taksim 340. Duanın önemi. Dediğimiz gibi Hazreti Muhammed doktora gitmeyi, tedavi olmayı, hastalığın ilacını bulmayı emrediyor ama bunun yanında duaya da önem veriyor. Kendisi de hem kendisi için hem de ailesi için dua okuduğu gibi kendisine gelen bazı kimselere de dua okumuş veya dua okumalarını öğütlemiştir. Çünkü dua insana moral verir. İnsan gönülden dua eder de duasının kabul edileceğine inanırsa bu hal ondaki ruh gücünü, hastalığa karşı savunma sistemini faaliyete geçirir. Yani insanın moral gücünü işleve getiren dua vücutta bir doping yapar. Zaten Yüce Allah insan organizmasını son derece mükemmel yaratmış, dışarıdan gelecek mikroplara karşı gayet güzel, düzenli bir savunma sistemiyle donatmıştır. Ama bu savunma sistemi tam çalışmazsa hastalıklar baş gösterir. Bedende mikroplara karşı antikorlar vardır. İşte dua bu savunma sistemini tam kapasiteyle işler duruma sokabilir. Bunun alay edilecek bir yanı yoktur. Psikologlar, psikiyatristler duanın moral gücü üzerindeki olumlu etkisini kanıtlamışlardır. Normal insan beyninin ancak %10 kadar bir kapasitesi kullanılmaktadır. %90'ı kullanılmamaktadır. En zeki insanlarda bile kapasite kullanımı %12-15'i geçmez. Belki peygamberlerde ve velilerde daha yüksek kapasite kullanılınca kalp gözü açılmakta, keşifler olmakta, kalbe gizli bilgiler de olmaktadır. Sanıyorum ki bedendeki savunma sisteminin de tamamı kullanılmış olsa insan vücudu her hastalığı yenebilir. İşte duanın savunma sistemi kapasitesini artırmada büyük rolü vardır. 26. Yine çarpıtma, tahrif. 175. sayfada Kur'an'da Tanrı'nın her şeyi bildiği yazılı. Ne var ki kimi sözlerine yorumsuz bakıldığında Tanrı'nın bir takım konuları sonradan bilip anladığının anlatıldığı da açıkça görülür, diyor. Ayete Tanrı insanların cinsel ilişkiden uzak kalmaya dayanamayacaklarını anladı şeklinde mana veriyor. Bu Bakara 187. ayetin mealidir. Ayetin asıl anlamı şöyledir. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin elbisenizdir. Siz de onların elbisesisiniz. Allah sizin kendinize yazık etmekte olduğunuzu bildi de tevbenizi kabul buyurup sizi affetti. Ayette anladı sözü geçmiyor. Anlamak sonradan olan bir olgudur. Fakat bildi, kulların yaptığı eylemi bildi demektir. Turan Dursun kasten bildi yerine anladı deyimini koyarak ayeti tarif ediyor ve Allah'ın bazı şeyleri sonradan bilip anladığı yorumunu yapıyor. Onun sonradan öğrendiği bir şey yoktur. Her şeyi ezelden bilir. Vuku bulan her olayı da vuku başlandığı andan itibaren bilir.